Ayrım 4.
Kız çocuk da kendisini annesiyle özdeşleştirerek annesini sevme ve nefret etme çatışmasını çözecektir. Çocuğun psikososyal gelişimi ve dolayısıyla libido gelişimi bir ırmağa benzetilebilir. Bu enerji, libido, bilinçsizce bir yere kanalize olabildiği gibi yeni bir yöne de yüceltilerek sevk edilebilir. Fakat bu ırmağın önü kapatılırsa psikolojik olarak bastırma, represyon olayı olur ki bu defa yer altına giden bu suların nereden fışkıracağı bilinmediği gibi çocuğun bastırılan enerjisinin de uygun olmayan yerlerden fışkıracağı düşünülebilir. Hayal kırıklığına uğramak kadar her şeyi fazlasıyla elde etmekte libidonun gelişiminde şu veya bu devrelerinde bazı fiksasyonlara, takılmalara neden olur. Kişinin kalıtsal, biyolojik yapısının katı veya esnek oluşu ve yaşamının gelişim devrelerindeki travmatik yaşantıların çokluğu ve derecesi onun daha sonraki streslere dayanabilirliğini tayin eder. Ve nörolojik bir görünümle bu birikim ortaya çıkar. Fakat aydın bir ebeveynin iyi yetişen her bakımdan sağlıklı bir çocuğunun bile yetişkinlik devresine kadar tüm gelişimi boyunca çeşitli karmaşık istekleri nedeniyle bazı hayal kırıklığı ve çatışmaları olacaktır. Çocuk kendisine huzursuzluk veren hisleri ve arzularını çok kere onlardan haberdar olmaksızın bastıracaktır. Bu bastırmayla duygular tamamen ters yöne de dönebilir. Altını ıslattığından ötürü korkutulan çocuk fazlasıyla temizliğe ve titizliğe düşkün olabilir. Bu sıkıntı veren duygular zaman zaman başka kişilere ve nesnelere de yüklenebilir. İşte oyunun büyük bir kısmında bu tip projeksiyon olduğu düşünülür. Oyunda herhangi bir kimse değil, sadece bebekler, hayali arkadaşlar, süpermenler, atom karıncalar, sihirbazlar ve benzeri çeşitli olumsuz davranışlarda bulunurlar. Örneğin oyunda anne rolündeki bebeği sobanın üzerinde ısıtır veya bu hayali varlıklar karşısında gördükleri herkesi öldürürler. Oyunda yaramaz olanlar veya birisine yanlış bir şeyi yapmasını söyleyenler, kısaca kötülükleri yapanlar kendisi değil başka kişilerdir. Olumsuz duyguları boşaltmada diğer bir yolda o kişinin yerini bir nesnenin almasıdır. Taş bebeğini suya batırır, duvara fırlatır, böylece yeni doğan kardeşe zarar vermeksizin ona kıskançlığını hafifletir. Ruhsal sıkıntısı olan çocuk oyunda projeksiyon, yansıtma bile yapamaz ve oyundan kaçar. Ruhsal sıkıntısı oyunu engelleyecek ölçüde artmadıkça gelişimin her bir devresindeki arzular ve çatışmalar doğrudan veya sembolik faaliyetler halinde yer değiştirerek çocuğun oyununa yansıyacaktır. Baloncuklar yapma, parmak emme, oral fiksasyon veya hayal kırıklığına geri dönüş olabilir. Kum ve su oyunu, sfenkter kontrol ile ilgili olabilir. Kısaca çocuk oyun ile duygularını açıklayabilir. Çok kere bu hislerinin yerini çok belirsiz, sembolik şeyler alır. Özdeşleştirme devresinde erkek çocuk kendi babası gibi veya otobüs şoförü gibi görünecek, kız çocuk ise anne olma oyunları oynayacaktır. Tatmin olmamış istekler toplumun kabullendiği kanallara doğru yön değiştirebilir. Freud'a göre bilim alanında ilerleme sanat yönünden yapıcılıkta libido dürtülerinin yüceltilmesinden kaynaklanır. Freud'un görüşüne göre oyun içinde çocuğun arzularına uyacak şekilde değiştirilen olaylar ve oyunda hoş olmayan yaşantıların sık sık tekrarlanışı çocuğun psikolojik sorunları hakkında mesaj verir. İlaç almayı hiç sevmeyen çocuklar bebeklerine veya oyun yaratıklarına ilaç vermeye kalkar ve bu davranışı tekrarlarlar. Kaza korkusu ve ateş korkusu olan çocuk bunu oyununa yansıtacaktır. Freud bu görüşlerine ek olarak daha sonra psikofizik ve fizyolojik problemlerle ilgilenen psikoloji okulunun ilk büyük isimlerinden olan Alman fizyolog Fechner'in varsayımına başvurur. Fechner 1873'te enerji ekonomisi dengesi prensibini yaşayan organizmaya uygular. Organizmaların bulunduğu fiziki çevre içinde dağılmamaları için kendi iç durumlarını olanak olduğu kadar sabit ve dengeli bir şekilde tutmaları gerekmektedir. Bu birçok biyolog tarafından ele alınan homeostasis denge prensibidir. Fechner organizmada oluşan olayların onun dengesine yardımcı olduğu müddetçe haz vereceği, eğer dengeyi bozarsa üzüntü vereceğini düşünür. Sonuç olarak eğer organizma dış uyarılardan etkilenirse dengeyi devam ettirebilmek için faaliyete geçmek zorunda kalır. Freud'a göre organizma sinir gerilimini mümkün olduğu kadar düşük seviyede tutmaya çalışır ve etkileşimdeki tüm artımlar üzüntü, etkileşimdeki azalımlar ise haz olarak hissedilir. Hoş olmayan gerilimler ve çatışmalar gibi etkileyici yani heyecan verici olaylar hayal aleminde veya oyunda tekrarlanır. Çünkü bunların tekrarı ortaya çıkan heyecan halini azaltır. Diğer içgüdüsel teoriler. Yersiz ve gereksiz davranışın etiyolojik yönden incelenmesi. İnsan ve hayvan davranışlarının çoğu bireyi ve türü canlı tutmayı ve gereksinimlerini yerine getirmeyi amaçlar. Bunlar bazı hayvanlarda katı şartlara bağlı, değişmeyen ve öğrenim yoluyla kazanılmamış olan davranışlardır. Fakat yüksek düzeydeki memelilerde ve özellikle insanda bu davranışlar denemeler sonucu ortaya çıkar ve bunlarda akıl ve önsezinin egemenliği düşünülemez. Bu tip davranışlar hangi tür ve hangi düzeyde olursa olsun canlının içgüdüsüyle oluşan davranışlar diye açıklanabilir. 20. yüzyılın başlarında içgüdüsel faaliyetleri açıklamada fizikten yararlanılmış, su ve gaza benzetilip bir enerji birikimi gözüyle bakılmıştır. Örneğin İngiliz psikolog McDougall 14 adet içgüdü saymış ve bunların ortak bir enerji birikiminden kaynaklandığını fakat her birinin kendi amacına ulaşabilmek için ayrı kanallar veya değişik mekanizmalar kullandığını ileri sürmüştür. Ona göre oyun merkezden gelip kanallara taşan bir enerji fazlalığı idi. İçgüdü ise şöyle tanımlanıyordu. Kendine özgü bir heyecan hali, amaca uygun olarak çevrenin yapısını sezebilme ve doğuştan gelen bir eğilim sayesinde, kalıtım kurallarına bağlı olarak oluşan belirli bir davranış şeklidir. Yetişkin bir kişinin tavır alış ve davranışlarını onun içgüdüleri, öğrenimi ve deneyimlerinden oluşan bir karışım belirleyecektir. McDougall'ın içgüdülerle ilgili bu kuramları konunun nedenli zor olduğunu açıkça göstermektedir. Örneğin eğer ilkel içgüdüler organik bazı eksikliklerden kaynaklanıyorsa, örneğin vitamin azlığı da, açlık vesaire gibi içgüdüler serisine katılmalıdır. Diğer taraftan bu teori ile merak tamamen konu dışı olmaktadır. Oysa keşfetme eğilimi canlılarda hemen hemen tamamen evrenseldir denebilir. Bu nedenle merak hali de içgüdüsel listesine eklenebilir. Konrad Lorenz'in hastalarda doğal ortamları içinde yaptığı araştırmaları da içgüdü ve enerji teorilerine yeni bir bakış açısı getirmiştir. Hayvanlarda gerekli davranışların incelenmesi araştırıcıları tam tersi gibi görülen gereksiz ve yersiz davranışların incelenmesine de itmiş ve sonuçta etiyolojistler oyun konusuyla da ilgilenmeye başlamışlardır. Fakat araştırmacılar görünürde gereksiz gibi olsa da yine de konuya biyolojik yönden yaklaşmışlardır. Yersiz ve gereksiz davranışlar olarak canlıların şu etkinlikleri ele alınmıştır. Boşluk etkinlikleri. Örnek verecek olursak dikenli balık yumurtlama devresinde yerini saptıyor ve erkek dişiyi zikzaklı bir dans hareketiyle yuvaya götürüyor. Bu sırada kendisini engellemeye çalışan diğer erkek balıklarla mücadele ederek yuvayı kuruyor. Çiftleşiyor ve yavrular oluştuğunda onlara ilgi gösteriyor. Bütün bu davranışlar şartlara uygun olan belirli uyarılar sayesinde oluşuyor. Balıkta kırmızı çizgiler çiftleşme çizgileridir. Dövüşme şekli ise ısırma veya kovalamaca şeklinde olur. Bunlar da özel uyarılara bağlıdır. Araştırmada akvaryuma kırmızı bir çubuk koyarak hayvanın bu tip davranışlarda bulunması da sağlanabilir. Çünkü kırmızı renk balıkta gereken uyarıyı sağlar. Yukarıda verilen örnekte gerekli bir davranış belirli uyarılar ile oluşuyor. Fakat yapılan davranışın her zaman bir nedeni bulunamaz. Örneğin çiftleşme öncesi yapılan dans hareketi nedensiz olarak da yapılabilir. Sanki eğlenmek için yapıyorlar. Kafesteki kanarya yuva yapmak için malzeme olmasa bile yuva yapma hareketlerini bir sonuç vermemesine rağmen tekrarlar durur. Bu tür davranışlara başlangıçta boşluk hareketleri denilmekteydi. Tahminlere göre bazı şartlarda salgı bezlerinin işleme durumuna göre kalıplaşmış şekillerle gereksinme olsun olmasın bu tip otomatik eylemler kendini göstermektedir. Bu davranışların bir dış uyarıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını saptamak zordur. Birçok yaratıklarda gereksiz ve yersiz gibi görünen davranışların bazı özel uyarıcılar veya gereklilikler sonucu ortaya çıktığı da görülmüştür. Wick'le göre bu davranışın oyun olduğuna karar vermek çok kere bilgisizlikten kaynaklanır. Örneğin bir tür balığın sanki oyun oynar gibi su üzerindeki çöplerin veya yüzen nesnelerin üstünden kaymalarının sırtlarındaki parazitlerden kurtulmak için yapıldığı anlaşılmıştır. Yer değiştirme. Bazen biyolojik açıdan gerekli olan bir eylem içinde bulunan hayvan birden o etkinliği bırakıp başka bir şeyle uğraşmaya başlar. Örneğin dövüşmekte olan horoz birdenbire toprağı didiklemeye, sanki toprağı toplar gibi etrafı gagalamaya başlar. Bir martı dövüşmeyi bırakıp bir şey koparmaya başlar. Bazı kuşlar tam eşlerine kur yaparken gagaları ile tüylerini sıvazlamaya başlar. Sanki diğer kuşun varlığını unutmuştur. Genellikle bu tür eylemlerin birbiriyle hiç ilgisi yoktur. Yer değiştirme durumu hayvanın içinde bulunduğu aktivite engellendiğinde ve birbirine zıt tepkilerle karşılaştığında başvurduğu gözlenmiştir. Erkek dikenli balık kendi sahasında diğer erkek balıkla dövüşür. Bu sahanın dışındaysa kaçmaya başlar. Bir erkek kuş kendi sahasının sınırında diğer erkek kuşları görünce sanki yuva yaparmış gibi kazma hareketlerine girişir. Böylece birbirine zıt iki davranış, birinci örnekte kaçmak, ikinci de kazma işlemiyle faaliyetlerini devam ettirmek, dengeleyici ve aşırı heyecanı önleyici nitelikte olup bir tür boşalım rolünü oynar. Bu tip yer değiştirme davranışları küçük çocuklarda da görülür. Amaçlı hareketler. Temel amaca ulaşıldıysa ve aynı koşullar devam ediyorsa bazı yeni davranışlar ortaya çıkar. Örneğin, kedilere birbiri ardına fare verilince iyice doyar ve yaptığı bazı davranışlardan vazgeçer ve şu tip davranışlarda bulunabilirler. Önce fareyi öldürür fakat yemez. Tekrar fare gösterildiğinde sadece yakalar fakat öldürmez. Onunla oynamaya başlar. Hayvanlarda gıda ile oynamak tok olduklarının işaretidir. Karnı doyan bir bebeğin de mamasıyla oynamaya başladığını bol bol gözleriz. Yavru hayvanlarda yarım bırakılmış eylemler. Yersiz ve gereksiz görülen etkinliklerin bir başkası da gelişim sırasında olur. Birçok memeli hayvanlarda çiftleşme devresine ait davranışların yavru halinde iken bile yapıldığı görülür. Henüz yuva yapacak, malzeme toplayacak olgunluğa gelmemiş olan yavru kuşlar bu konuda henüz gereği olmadığı halde sanki gerekiyormuşçasına bazı davranışlarda bulunurlar. Yeni doğmuş civcivler gagaları ile yem toplama hareketleri yapar fakat yenebilecek şeyleri ayırt edemezler. Henüz su içmesini bilmeden su içme hareketi yaparlar. Bunlar doğuştan getirilen bir tür bilgilerdir. Kedilerin bir yün yumağı ile oynaması onların av içgüdülerini açıkça belirtir. Çocukların evcilik oyunları gereksinimi de burada örnek olarak verilebilir. Enerji fazlası. Gereksiz davranışlarda dış uyarı belki bir faktördür. Fakat iç koşullar var olmadıkça dıştan gelen uyarı bir tepki yaratmaz. Döllenme ve olgunlaşma devrelerindeki hormonal durum dıştan gelen uyarıları daha etkili şekle sokar ve merkezi sinir sistemindeki faaliyetler oluşur. Bu konuda enerjinin toplanması ve dağılması gibi terimler de yanlış kullanılmaktadır. Artık enerji fazlalığı kavramı tamamen ortadan kalkmıştır. Bugün organizmanın fiziki bir sisteme sahip olduğu, öyle ki engeller karşısında bile belirli davranışların aynı kaldığı, dürtülerin varlığı biliniyor. Çünkü organizmalar canlı olmaları nedeniyle otomatik olarak aktiftirler. Artık içgüdünün ne olduğu bilinmektedir. Onlar yemek, dövüşmek, çiftleşmek gibi bireyin amaçlı davranışlarını sınıflandırılması için kullanılan birer etikettir. Diğer taraftan son zamanlarda organizma ve çevresi arasında oluşan enerji alışverişini düzenleyen homeostatik sisteme de bu gözle bakılmaktadır. Belirli bir davranışın sınıflandırılmasını içeren şeyler o konu hakkında sahip olduğumuz bilgiler oranında değişir. Örneğin tinsergen yer değiştirmede kuşun toprak kazma hareketini yaparmış gibi davranmasını diğer erkek kuşlara karşı birer tehdit olarak görür. Boşluk ve yer değiştirme etkinliklerinin gerçek oyundan ayırt edilmeleri gerekir. Çünkü oyun belirli bir amaç ile olmadığı gibi belirli bir biyolojik gereksinim nedeniyle de olmaz. Ancak hayvanın kendisinin veya türünün yaşam gereksinimleri karşılandıktan sonra bu tür davranışlara girişilir. Öğrenme teorileri ve oyun. Scholesberg 1948'de basit bir görüş ortaya atar. Ona göre oyun belirsiz bir davranıştır. Bilimsel açıdan yararsız olan bir kavramdır. Öğrenme kuramcılarına göre oyunda çok değişik davranışlar ortaya çıkmaktadır. Bu davranışların teker teker ele alınıp incelenmesi gerekir. Oyunun çeşitli türleri de vardır. Çocukların yetişkinlere göre daha fazla hata yaptıkları da bilinmektedir. Oyun öğrenme sırasında çocuk ödüllendirilirse, övülürse o oyunu daha çabuk öğrenir. Son 10-15 yıllık araştırmalar göstermiştir ki oyun, yenilik ve değişiklik arzusuna verilen olumlu bir cevaptır. Rusya'da yapılan araştırmalarla da konuya yaklaşılmıştır. Bu araştırmaların zemininde reflekslere yön verme yatmaktadır. Şartlı reflekslerin kuvvetlendirilmesi için de kişilerin merak duyguları, keşif, araştırma, yenilik istekleri uyarılmakta, kısaca sadece ödül veya cezanın önemli olmadığı belirtilmektedir. Bu ele alınan konularda oyunun bir cephesi olarak düşünülüyor. Amerika'da yapılan araştırmalarda öğrenme teorilerinde motivasyon, amaç, güdü ele alınmaktadır. 1935'te Guthrie'in ileri sürdüğü öğrenme teorisine göre yapılan bir hareket veya salgı bezlerinin salgıları ve bunlarla ortaya çıkan davranış hali öğrenmenin başlıca temeliydi. Motivasyonun burada rolü olmadığı düşünülmekte, ödüllenme ise bir seri tepkinin son aşamasıydı. Ödül öğrenmede kendi başına ayrı bir önem taşıyordu. Uyarı ve tepki arasındaki bağlar ödül sayesinde kuvvetlenmekteydi. Hull'e göre de ödül öğrenmede şarttı. Davranış temel gereksinimler nedeniyle motive olur. Bu teoriye göre oyun şeklini alan bir davranış, görünürde ödül almasa bile ikinci derecede bir ödül habercisidir. Öğrenmeyi sağlayan bazı ipuçlarının verilmesi de bir ödüllenme olarak görülebilir. Çocukların her davranışı, en iyi bir davranış bile olsa, ebeveyn tarafından her zaman ödüllenmez. Ancak arada bir verilen ödül belirli bir davranışın devamlılığını sağlar. Çocukta oyun şeklini alan bazı davranışlar bu teoriyi destekleyebilir. Pek çok araştırıcılar öğrenmede ödül üzerinde durmuşlardır. Biz sadece ödülün oyun ile ilişkisine değineceğiz. Keşifte bulunma ve oyun ilişkisi de ele alınmıştır. Hull'e göre keşifte bulunma kişiyi ancak ikinci derecede bir öğrenmeye sevk eder. Tolman'a göre ödül öğrenmekten çok kişiyi faaliyete itmeye yarar. Etkinlikte bulunmak içinse alışkanlık yeteneği ve gereksinim gereklidir. Berilliğime göre keşif veya araştırma hali çatışma karışıksız ve kararsızlık halinde ortaya çıkmaz. Kararsızlık ve benzeri kişiyi tetikte tutar. Organizmanın bu tetikte olma durumu araştırma ve keşif arzusunu azaltır. Tetikte olma hali bireye hoş gelebilir. Bu durum bir tür ödüllenme olarak düşünülebilir. Bekleme hatta orta halli bir korku da zevk haline gelebilir. Organizma optimal derecede uyarılmaya gereksinim duyabilir. Eğer uyarım az gelirse onu artırma yoluna gidilir. Belki de araştırma ve keşif uyarı halini azaltır. Oysa oyunun heyecanı artırdığı açıktır. Oyun uyarı azlığının ve can sıkıntısının bir tepkisidir denilebilir. Oyunun keşif niteliğine bir uyarma olup olmadığı ele alınıp tartışılabilir. Tüm bu konular tartışmaya açıktır. Gestalt ve alan teorisini benimseyenlerin görüşleri açısından da oyuna yaklaşılabilir. Gestalt ekolünün görüşleri. Kafka Gestalt prensiplerini çocuk gelişimine uygular. Gestalt'ın görüşüne göre insan ve hayvan davranışı kendilerine ayrı ayrı verilen uyarılara cevap olarak değil, o andaki durumdan gelen tüm uyaranların bütün halinde bir işlevselliği ile oluşur. Çünkü bir uyarıyı algılarken o uyarıyı içinde bulunduğu durumla beraber algılarız. Kısaca durum dinamizmi içinde algılarız. Çocuk kapı zilini algılarken, öğrenirken onu sadece görünüşüyle değil, işleviyle beraber algılar. Bu nedenle yanından geçerken çalmak ihtiyacını da duyacaktır. Algılanan bir nesne ile beraber olan hareket hali, ayrı ayrı değil, tek bir algı paterni olarak algılanır. Bu nedenle yatağının üstündeki çıngırağı sallamak karşısındaki kişi konuşuyorsa, o da konuşuyor gibi sesler çıkarmak ister. Böylece taklit oluşur. Çocuk konuşan kişiyi algılarken onun hareket olayı olan konuşmasını da algılar. Kurt Lewin ve alan teorisi. Kurt Lewin, Berlin Gestalt ekolünün bir üyesiydi. Zamanla alan teorisini geliştirdi. Bir kişinin davranışı içinde bulunduğu ortamla bağıntılıdır. Onun davranışları yaşına, kişiliğine, statüsüne göre değişecektir. Bir çocuk içinde bulunduğu bir ortamda çok olumlu olarak bilinebilir. Okulda tembel olan çocuğun basketbolda çok başarılı olması gibi. Bir ortamda girişkenken diğerinde çekingen olabilir. Bir diğerinde anlayışsız iken diğerinde hoşgörülü olabilir. Çocuğun dünyası aç ve yorgun oluşuna göre de değişir. Ayrıca çevre aynı da olsa 2 yaşındaki davranışlarıyla 4 yaşındakiler aynı olmaz. Fizik alanda olduğu gibi çocuğun hareketinin yönünde de değişimler olur. Bu değişimler psikolojik alandaki olumlu ve negatif değerlerle tayin edilir. Örneğin pozitif değerdeki bir oyuncağa yaklaşır, olumsuz değerdekinden ise uzaklaşır. Çocuk bazen aynı oyuncağı severken sevmez hale gelebilir. Belki o anda bir kağıt parçasıyla oynamaktan çok hoşlanır. Çünkü o andaki psikolojik alan içinde o kağıt parçası onun için olumlu bir değerdedir. Bugün Gestalt ve alan teorileri oyun dünyasına tam olarak genelleştirilemezse de yine de bir yaklaşım olarak ele alınmaktadır. Piaget'e göre oyun. Çocuk eğitimi ile uğraşanlar oyunu bir eğitim aleti ve tedavi tekniği olarak ele almışlardır. Çocuk psikoloğu olan Stern oyunu bireysel ve sosyal yönden ele alır. Bireysel oyunun içine beden hareketlerini, koşma, atlama, alet, eşya kullanımı gibi becerileri sokar. Sosyal oyunların içine ise taklit etme ve dövüşme girer. Charlotte Bührer ise oyunu işlevsel olarak ele alır. Aktif ve pasif oyunlar diye ikiye ayırır. Pasif oyunlara örnek çocuğun kitap ile ilgilenmesini ele alırken saldırgan durumlarını aktif oyun olarak kabullenir. Piaget'in görüşleri ise yukarıdaki çocuk psikologlarından farklıdır. Piaget'in oyun teorisi zeka gelişimi ile sıkı sıkıya bağlıdır. Piaget her organik gelişimde şu iki temel unsurunun önemi üzerinde durur. Asimilasyon, benzetme, uydurma, sindirme ve akkodomasyon, uyma, uyuşma, yerleşme. Asimilasyonun en basit örneği yemektir. Besin bedene alındığında değişime uğrar ve artık organizmanın bir kısmıdır. Akkomodasyon ise organizmanın dış dünya ile ayarlanmasıdır. Örneğin kuvvetli ışıkta göz adalelerini kısmak gibi. Bu iki işlem birbirinin aynı zamanda tamamlayıcısıdır. Eğer besin büyük ise hayvan ağzını daha çok açacaktır. Akkomodasyon. Piaget bu iki işlemi asimilasyon ve akkomodasyon entelektüel konulara uygulamakla bunlara daha geniş bir anlam vermektedir.